Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Nedenlerini anlamadan, belki de hiçbir nedeni olmadan kendisini bu dünyaya fırlatılmış halde bulanların podcast programı Dünyaya Fırlatıldık'ta yeni bir seriye başlıyoruz. İsmi Felsefe ile Terapi. Felsefi gezi belgesel türünce bir yolculuk yapmıştık biliyorsunuz. Felsefenin izinde yolculuk projesi. Ona biraz ara vermem gerekti. Kudüs, İran, Mısır gibi lokasyonları ziyaret etmek için pek de uygun bir gündem değil bildiğiniz gibi. Türkiye'ye döndükten sonra bu programın neye dönüşeceğini düşünüyordum. Felsefe tarihine yeniden dönsem mi mesela diye aklımdan geçmişti. Ama dürüst olmak gerekirse filozoflar etrafında kurulan içerikleri o kadar çok kez anlattım ki bir kez daha Platon'un mağara alegorisini anlatmaya hiç de mecalim kalmadı şu sıralar. Zaten YouTube kanalım en başından beri teori odaklı bir bilgi platformu olarak kurulduğu için orada ben Dilara olarak kendimi göremiyordum. O yüzden de bu podcast programımı dinleyen insanlar kimi zaman senelerce seni dinliyorum ama ilk kez tanıştığımızı hissediyorum demeye başlamıştı. Yani podcast'in içerikleri YouTube'dan en başından beri oldukça farklı ilerledi. Bunun sebeplerinden en önemlisi görünür olmamak. Mesela bu kaydı burnumda bant, pijamalarla kaydedebiliyor olmak insanı daha rahat bir hale getiriyor. Çünkü kamera karşısına geçtiğinizde ne kadar rahat olmaya çalışırsanız çalışın o görünürlük sizde bir savunma mekanizması yaratıyor. Ya da en azından ben de böyle oldum. Podcast programımda ise özellikle 2023'te yaşadığım kazaları, yalnızlıkları, kaybolmalarımı da düşündüğümüzde kırılganlığımı paylaşmaktan çekinmediğimi de söylemek mümkün sanırım. Ve burada her nedense beni dinleyen herkes potansiyel arkadaşımmış gibi hissediyorum. Çünkü zaten arkadaş olmak istemeyen biri de açıp beni dinlemezmiş gibi geliyor. Oysa durum YouTube'da öyle değil. Gerçekten benden hoşlanmayan, hatta beni izlemeye tahammülü dahi olmadığını söyleyen ama sırf o bilgiyi almak için izleyen insanlar var. Her neyse YouTube'u bu aralar üvey evladım gibi konumlandırıyorum. Buradaki arkadaşça ortamımız terapiye de müsaade edecekmiş gibi gözüküyor. Şimdi bu felsefe ile terapi adını verdiğim liste ne amaçlıyor veya nasıl ilerleyecek? Aslında bunu kendim için yapacağım. Çünkü zor zamanlardan geçiyorum. Eminim bu bölümü dinleyenler arasında da zor zamanlardan geçenler vardır. Hatta zor zamanlardan geçmeyen insan sayısı muhtemelen iki elin parmaklarına geçmiyordur. Ve sürekli olarak kendimi bildiklerimle nasıl daha iyi hale getirebilirim diye düşünüyorum. Hani ara sıra bahsediyorum ya phronesis, pratikte bilgi olmak dediğimiz bir kavram vardı özellikle antik Yunan felsefesinde işte bu stoacılarda ya da Aristoteles gibi düşünürlerde gördüğümüz bir şey. Okuduğum bir kitap, gittiğim bir etkinlik, bir arkadaş sohbeti ya da öğrenmekte olduğum herhangi bir öğreti beni sadece ChatGPT gibi bir şey haline getirmesin, aynı zamanda beni daha iyi bir insan haline getirsin diye düşünüyordum. Tabii ki burada iyi bir insan olmak soru işareti yani iyilik halini nasıl tanımladığınızla da ilişkili ama ben en azından felsefeden öğrendiğim şeylerle kendi kendimin terapisini yapmaya başladığımı fark ettim. Bu noktada şunu da söylemek lazım. Eğer işte travmatik bir deneyim yaşadıysanız ailenizle ilişkili mesela psikolojik rahatsızlıklarınız olabilir ve bu noktada psikolojik, psikiyatrik tedaviler alabilirsiniz. Ama bazen sorun psikolojik olmuyor. Bazen sorun felsefi ya da daha doğrusu varoluşsal bir nedene dayanır. O yüzden burada hafta hafta felsefe ile nasıl terapi olur onu görelim. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama her hafta içselleştirilmesi gereken bir meditasyon bırakmak istiyorum buraya. Bir cümle olacak. Bu haftanın meditasyonu bir şairden geliyor. Hayatın her duruma hakkı vardır. Ben bu bölümü yayından sadece bir iki gün önce kaydediyorum. Çünkü bütün haftayı yine hastanelerde geçirdim. 2023 boyunca ne kadar çok rahatsızlandım. Artık bunu söylemekten sıkıldığım için söylemiyorum. Yani sosyal medyada olmamak, işlerimin birikmesi, aksaması, yanıtlanmayan mailler, geri dönülmeyen iş ortaklıkları. Belki Instagram'da rahatsızım duyurusu yapsam çözülecek ama ben bunu söylemekten bile sıkıldım. İlgiyi de bu şekilde almak istemediğimden aksine rahatsızlandığımda saklamaya başladım. Peki sorun ne? Biz de bilmiyoruz. Deliler gibi bir kulak çınlaması, baş ağrısı, baş dönmesi, beynimi oyuyorlar gibi bir atak, bulantı, zonklama ve geçmiyor. Acile gidiyorum, serum takıyorlar, ağrı kesici yapıyorlar, 1-2 saat iyiyim, 3. saat yine başlıyor ve ışığa sese dahi tahammül edemiyorum. Oysa hiçbir şeyim yok gibiydi. Hatta geçtiğimiz hafta sonunu Atina'da geçirmiştim, yani yorgunluk hissediyordum ama bu denli bir beyin zonklaması sanki birdenbire oluverdi diyebilirim. Acildeki bu seanslardan sonra kliniklere gittiğimde hem kulak burun boğaz uzmanıyla hem de nörolojiyle görüşüyorum ve her doktor bambaşka bir şey diyor. Vertigo olabilir, kristal kaymış olabilir, orta kulak iltihaplanmış olabilir, migren olabilir, burnundaki etler, o konkalar çok büyük, nefes alamadığın için olmuş olabilir, stresten olabilir, olabilir de olabilir. Vampir gibi karanlık odalarda sessiz sakin oturuyorum, oturmadığım zamanlarda MR'dan MR'a koşuyorum ve içimden de şunu diyorum, ne alaka şimdi de bu başıma geliyor? Yani Ocak'ta Hindistan'da ayağım kırıldı, Mart'ta Tayland'da motor kazası yaptım, sürekli bir şeyler oluyor ve gerçekten artık sıkıldım. Ama bir yandan da kendimle şöyle bir diyalog içerisindeyiz. Bu sene 8 ülke gezdim, tonla insanla tanıştım, Zen tapınaklarında kaldım, en iyi podcast ödülünü aldım, birkaç havalı röportaj verdim, dans ettim, güldüm, Vipassana bile deneyimledim. Yani bir açıdan bakıldığında da hayatım talihsiz serüvenler dizisi değildi. Aksine iyi olan şeyler çok uçta iyiydi, kötü olanlar çok kötüydü ve öylesine olan şeyler de vardı, değil mi? O yüzden ikinci kulak MR'ımda içimden şunu tekrar etmeye başladım. MR cihazının içerisinde o garip sesle birlikte sürekli şunu söylüyorum. Hayatın her duruma hakkı var. Söz, Rainer Maria Rilke'nin sözü. Bir Rilke'yi, bir de Rimbaud'u çok severim gerçekten. Yani her defasında bir dizede kocaman bir yaşam felsefesi bulduğum yazarlar, şairler ikisi de. Bir senedir Stoa'dan, Spinoza'dan, Zen'den, Budizm'den birçok yaşam bilgeliğinden bahsettik. Özellikle yaşam bilgeliğiyle ilgilenmeye çalışıyorum. Ama hepsinde ortak olan temalardan bir tanesi bu cümle olurdu. Hayatın her duruma hakkı var.
Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. POD B Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Bizler genellikle hayatı belirli bir amaca doğru, belirli bir planlayıcı tarafından tasarlanmış, adım adım ilerleyen kurallar silsilesi olarak görüyoruz. A, B'yi, B, C'yi, C, D'yi yaratacak ve biz de tak tak tak tak ilerleyecekmişiz gibi. Ya da ilerleyemiyorsak da C'den geri B'ye düşecekmişiz gibi düşünüyoruz. Ama bazen A, G'yi, G, C'yi, C, J'yi yaratıyor. Ve bizim o her şeyi hesaplamaktan aciz, minik zihinlerimizin almayacağı bir ağ var burada ve yaşam denilen bu ağ hesaplamaya, öngörmeye direniyor. O yüzden şunu düşünmek lazım, öyle ya da böyle hayatla ilgili emin olabileceğimiz tek bir şey var. Sadece mümkün olanlar oluyor. Ne demek istiyorum? Şimdi şunu düşünmenizi istiyorum. Hiç imkansız bir şey yaşadınız mı? Sizi tanımadığım halde yaşamadığınızı söyleyebilirim. Neden? Hatırlar mısınız felsefe serisinde bir zamanlar Leibniz isimli bir filozoftan söz etmiştim. Leibniz mümkün dünyaların en iyisinde yaşadığımızı savunuyordu hani. Bu iddiasını temellendirmek adına da mantığa bulaşmıştı ve zorunluluk ve olumsallık dediği kavramlardan söz etmişti. Yani zorunluluk neydi? Başka türlüsü mümkün olmayan. Mesela benim ben olmam gibi değil mi? Ben benim, ben ben olmayan değilim. Yani bu mantıksal bir kural gereğince zorunlu bir şey. Aksi halde olması mantıksal açıdan çelişik olacak. Yani imkansız olacak. Leibniz demişti ki, Zorunluluğu anlıyorum ama aslında şimdi ve burada gerçekleşmekte olan yaşamdaki olaylar olumsal. Ne demek bu? Olması kadar olmaması da mümkün olan. Yani mümkün olan şeyler ama olmaya da bilecekler. Hani doktor bana diyor ya, vertigo da olabilir, migren de olabilir, kaza da geçirebilirsin, havalı bir dergiye röportaj da verebilirsin ama akşam bronşit cihazına da bağlanabilirsin. O olabilirler aslında tam da Rilke'nin anlatmaya çalıştığı şey. Yaşam klasik mantık gibi bir şey değil. Yani klasik mantıkta çelişen ve imkansız durumlar var ama onun dışında kalan her şey olumsal. Biz yaşamı istatistiksel bir olasılık yumağı olarak görmeye başladığımızda aslında işler değişiyor. Bu bir olasılık yumağı. Ve bu yumakta sadece benim değil, 8 milyar insan, bir sürü kişi, bir sürü firma, marka, hatta fantastik kahramanlar sürekli olmakta olan bu ağı etkiliyor, değil mi? Bu ağ sürekli oluyor, oluyor, oluyor, bozuluyor, değişiyor, dönüşüyor ve oluyor. Olmakta olan bir şeyden söz ediyoruz. Biz yaşamı genellikle bu şekilde düşünmüyoruz. Çünkü bu şekilde düşündüğümüzde onu kategorize etmek, onu anlamak, onu bir plana oturtmak ve öngörebilmek çok da mümkün gözükmüyor. Ve bu şekilde baktığımızda, yani bu belirsizlikle yaşamı kucaklamaya çalıştığımızda aslında tamamen biyolojik, hatta hormonal bir süreç işliyor. Yani ödüllendirici bir yaklaşım değil bu. Belirsizlik insanı mutlu eden, insanı kendisine iyi hissettiren bir durum olmadığı için biz her defasında onu kategorize edip anlamaya, öngörebilmeye çalışıyoruz. Ve dahası yaşamı sanki bize hizmet etmesi gereken, istediğimiz gibi ilerlemesi gereken, aksiliklerin, şanssızlıkların kurtulunması gereken şeyler olduğunu düşünüyoruz. Yaşamın yeri geldiğinde talihsizlik ve aksiliklerle dolu olmasını kabullenemiyoruz. Oysa dünya, evren, varlık ya da yaşam ne derseniz deyin aslında bizi umursamıyor. Yaşam bize hizmet etmek zorunda değil. O kadar önemli değiliz. O kadar özel de değiliz. Çünkü biz olmasak da bu ağ bir şekilde kendi karmaşası içerisinde olmaya devam edecek. O yüzden başımıza bir felaket geldiğinde bu nasıl benim başıma gelebilir? Ben ne kadar talihsizim diyerek kurban psikolojisine girmek yerine evet durum bu. Hayatın her duruma hakkı var. Çünkü bu da olasılıklardan biriydi, değil mi? Yani mümkün olduğu için zaten oldu. İmkansız olsaydı zaten olmayacaktı. Asıl mesele hayatın benim önüme getirdiği ya da beni sürekli sürüklediği bu durumda ben ne yapacağım demek. Edilgen olduğumuz, kırıldığımız yerden aktif bir rol üstlendiğimiz bir yere doğru sıçramak. Bunu bir oyun gibi görmek zorundayız hep birlikte. Belki de bu bir satranç ve karşınızda sizi zora sokabilecek bir hamle var. Şimdi benim en iyi hamlem nedir diye düşünmek aslında. Felsefede bu durumda ben ne yapmalıyım, ne yapmam lazım diye tartıştığımız kısım, felsefenin bir alt dalı olan etiğin çatısı altında incelenir. Deontoloji, yani yapmam gerekenler, davranışlarım, eylemlerim üzerine düşündüğüm bir alan bu. Ve etiğin zorunlu olarak ilişkili olduğu kısımlardan bir tanesi de mutluluk felsefesi, mutluluk etiği ya da eski Yunanca kavramıyla hatırlayalım, eudaimonizm. Etikte iki farklı yaklaşım görürsünüz. Bir tanesi mutluluğu optimize etmeye çalışan, yani her şeyin mutluluk için yapıldığını söyleyen ve her birimizin ulaşması gereken şeyin mutlu bir iyilik hali olduğunu söyleyen felsefe. Diğer taraftan bazen sizi mutlu etmeyecek olsa bile erdemli davranmak gerekliliğini, bir ödev ahlakı benimsemeniz gerektiğini de savunabilirsiniz. Yani etikte de birbirinden farklı yaklaşımlar var. Ama hepsinde ortak olan bir fikir varsa o da şu: mutlu olmak için aslında mutluluğun bilgisine sahip olmak gerekiyor. Ve mutluluğun bilgisine sahip olduğunuzda görüyorsunuz ki mutluluk anlık bir iyi hissetme, yalnızca bir duygu durumu değil bana kalırsa. Yani ben bir sürü felaket yaşadım, bir sürü iyi olay da yaşadım. Ve aslında Dilara mutlu musun denildiğinde hastanede geçirdiğim bir haftayı düşünerek bu soruya yanıt vermek değil de, hani İngilizce'de overall deriz ya, her şeyin bittikten sonra aritmetik ortalaması alındığında sahip olduğun bir tatmin hali, yaşamından tatmin oluyor musun? Yani yaşamını genel ölçekte düşündüğünde iyisiyle kötüsüyle hala bu yaşamı yaşama konusunda motivasyon bulabiliyor musun, değil mi? Onu evetleyebiliyor musun demek. Bu noktada da yaşamı evetlemek aslında bizim ne kadar gelişmiş zihinsel kapasitelere sahip olduğumuzla ilgili. Yaşamı evetlemek demişken aklımıza gelebilecek ilk filozoflardan biri olan Spinoza'yı hatırlayın. Spinoza şey demişti: neşe üst düzey bir bilinç seviyesidir. Yani her zaman neşeli olmanızı gerektiren koşullar olmayabilir, başınıza felaketler gelebilir ama böylesi bir üst düzey bilince sahip olduğunuzda her durumda onu evetleyecek, onu olumlayacak bir karakter erdemine sahip olursunuz ve neşeli oluş anlık bir duygu durumu olmaktan ziyade sizin hayata karşı takındığınız bir tavırdır. Burada bu tavrı takınıyor olduğunuz için kimse size gelip bir plaket vermeyecek ya da bir ödül almayacaksınız. Buradaki ödül iyi hayatın kendisi olacak. Yani bunun ötesinde bir ödül ya da ceza yok. O yüzden eğer ki zor bir dönemden geçiyorsanız kendi kendinize hayatın her durumu hakkı var. Yaşam benim beklentilerimi talep etmek zorunda değil. Yaşam aslında bir olasılıklar yumağı demek. Ve tam da bu noktada Stoacıların, özellikle Epiktetos'un o kontrol dikotomisinde de söylediği gibi, kontrol edemeyeceğim olaylar, başıma gelenler bunlar, peki kontrolüm dahilinde olanlar neler demek? Yani ben şimdi bu durumda ne yapacağım diye düşünmek ve ona göre hamlemizi almak sanırım. Ne demiştik? Hayatın her duruma hakkı var. Gelecek bölümdeki yaşam üzerine meditasyon ne olacak bilmiyorum. Felsefe ile terapi dediğimiz bu seri teorik bir araştırma programı olmaktan ziyade benim gündelik yaşamımın içerisinden çıksın istiyorum. O yüzden bu seride her zaman her anlatı bir yaşantıya dayanacak. Yaşadıklarımı anlatacağım. Bunun için de sanırım bir hafta daha beklememiz gerek. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.